Ayrım 21, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 299, bölüm 50. Sarı ve mavi Eurostar treni tam zamanda kalktı ve Paris'in banliyölerini geçtikten sonra hızlıca saatte 200 kilometrenin üzerine çıktı. Raylar yüksek hızlı trenler için tasarlanmıştı ve yolculuk çok rahat geçiyordu. Uykusu gelen birisi çok rahatlıkla uykuya dalabilirdi. Şov geniş ve rahat bir koltuğun hem İngilizce hem de Fransızca konuşan, şık bir üniforma giyinmiş bir host tarafından sunulan 3 çeşit yemeğin ve bunları tamamlayıcı şarabın keyfini çıkardığı 1. sınıf bölümündeydi. Ancak ne bir şey yiyor ne de bir şey içiyordu. Suratı asık halde pencereden dışarıya bakıyordu. Geçmişi eskiden neredeyse hiç düşünmezdi. Ancak tren yoluna devam ederken geçmişi düşünmeye başlamıştı. Çünkü artık kafa yoracağı bir geleceği yoktu. Yaşam döngüsü onun için tamamlanmıştı. Artık hatırlayamadığı bir kadın tarafından, annesi tarafından bir yetimhaneye bırakılarak terk edilmiş, ona ne iyiliği ne de kötülüğü dokunan bir dizi sahte ailenin yarattığı çöplüğe atılmış, yetişkinliğini de yalnız olarak geçirmişti. Mecburen Frank'in grubuna katılmadan önce yıllarını ülkeden ülkeye gezip başkalarının verdiği paralı emirleri yerine getirerek geçirmişti. Ne başına açtığı riskler ne de eylemlerinin ahlaki yönünü önemsemişti. İnsanların canını yakmıştı. İnsanlar da onun canını yakmıştı. Yaptığı şeylerin bazıları dünyayı daha güvenli bir hale getirirken, bazıları da sonuç olarak dünyadaki 6 milyar insanı daha da tehlikeli durumlara sokmuştu. Yine de yaptığı şeylerin hepsi hükümetler adına hareket eden kuruluşlarca ya da bizzat hükümetlerce onaylanmıştı. Tüm bunlar varlığının tamamını oluşturuyordu. Ancak Anna hayatına girince her şey değişmişti. Onunla tanışmadan önce hayatının Frank'in verdiği görevlerden biri cidden kötü yola girince sona ereceğine inanıyordu. Bu düşünceyle en ufak derdi yoktu. İnsanlar yaşar ve ölürdü. Şav'ın hayatına Anna'dan önce doğuştan gelen kendini koruma içgüdüsünden başka hiçbir şey yön vermemişti. Ancak Şav'ın bu güdüsü yıllar içinde yıpranıp körleşmiş olsa da o hayatını yarım yamalak yaşamıştı. Anna ile birlikte aniden kendisini hayatta kalma sebebi bulmuştu. Her bir görev için çok daha fazla hazırlık yapar hale gelmişti. Çünkü geri dönmek istiyordu, ona dönmek istiyordu. Daha sonra Frank'ten kurtuluşunu, Anna ile geleceğini planlamıştı. Hatta kurtuluşa yaklaştığını hissetmişti. Frank bilindik tavırlarına devam etse de Shaw hayatta kaldığı sürece her şey yoluna girebilirdi. Onu yıkan insafsız ironi de işte buydu. Hesaplar yaptığı sırada aklına hiçbir zaman vahşi bir ölümle karşılaşacak kişinin kendisi değil de Anna olabileceği gelmemişti. Böyle bir şeyi hiç düşünmemişti. Gözünün önünden akıp giden nefes kesici güzellikteki manzaralara baktı. Bunlar onun için hiçbir şey ifade etmiyordu ve etmeyecekti de. Hayatı boyunca önemsemiş olduğu tek güzellik o anda Londra morgundaki bir soğutucunun içindeydi. Güzelliği artık sadece Şov'un aklında ve anılarında varlığını sürdürecekti. Bunun onu teselli etmesi gerekirdi ancak etmiyordu. Gözünü açıp kapıyordu. Ancak gördüğü tek şey aşık olmak için kendisine izin verdiği tek kişiydi. O görüntü ömrünün sonuna kadar onunla birlikte kalacaktı. Onu düşünmenin cezasını çekip bir daha normal bir hayat yaşayamayacak, mutlu olamayacaktı. Artık tek bir hedefi vardı, öldürmek. Ondan sonra da yalnız başlattığı hayatını yalnız sonlandıracaktı. Katie Shaw'un bulunduğu trende bir vagon gerideydi ancak bunu bilmiyordu. Resimlere konu olabilecek Fransız kırsalları gözünün önünden geçerken yeni görevine rağmen yas tutan Shaw'a ve Londra'ya varınca adamın başına gelebileceklere odaklanmıştı. Shaw tabii ki de Phoenix grubuna gidecekti ve bağlantıları sayesinde muhtemelen bir şekilde içeri girecekti. Ayrıca Anna'nın dairesini de ziyaret edecekti. Katie içinden... Oraya gitmek zorunda dedi. Orayı atlaması mümkün değildi. Derin düşüncelere dalan Kate'i trenin kalenin içinden geçtiğini ve daha sonra tünele girdiğini dahi fark etmemişti. Tren aşağı doğru inmiş ve en sonunda Manş Denizi'nin kayalıklarının altından yoluna devam etmişti. Başının üzerinde milyarlarca tonluk su varken iyice aydınlatılan tünele baktı. Sızıntıların olabileceğinden ya da suyla sarılı duvarların treni ezebileceğinden endişe duymuyordu. Tren 25 dakika sonra parlak güneş ışıkları ile buluştu. İngiltere'ye gelmişlerdi. Yolculuğun tamamı keyifle dolu yaklaşık 140 dakika sürmüştü. Ve Kate'i arayacak kimsesi olmasa da cep telefonunu ve dizüstü bilgisayarını şarj etmesini sağlayan elektrik bağlantılarını kullanabilmişti. Aslında hastanede yaşadıklarından sonra cep telefonunu bir daha kullanmayı istemiyordu. Şov'un söylediklerini de düşündü. Benim hayatım sona erdi. Anna'ya bunları yapan kim olursa olsun ölecek. Adamın bunları söylerken ciddi olduğundan şüphe duymuyordu. Ancak Şov'un bu kişi ya da kişileri yaralı olsun olmasın çıplak elleriyle öldürmeye çalışmakla yetinmeyeceğinden şüphe duyuyordu. Peki ondan sonra ne yapacak? Ya bunları yapmaya çalışırken ölürse? Yaklaşık 30 kişinin katledilmesini ayarlayan birisi kolayca öldürülebilecek birisi değildir. Ayrıca Kate'nin haberini yazması gerekiyordu. Shaw onun Londra cinayetleriyle ilgili bir haber yaptığını, Anna'nın ölümü sayesinde para kazandığını öğrenirse ne düşünür? Ancak onun yaptığı şey buydu, o bir gazeteciydi. Yine de Shaw bunlara kızardı. Çok kızacaktı. Bunları düşünürken öğle yemeği ile birlikte sunulan küçük bir şişe şarabın önündeki tepside durduğunu fark etti. Host boşları toplarken şişeyi göndermemişti. Tren yoluna devam ederken şişeye baktı. 20 dakika sonra Eurostar Londra'nın dış kesimlerine ve üzerinde benzersiz bacalar olan eski konutlara vardığında Kate halen şaraba bakıyordu. Kapağını açtı, şöylesine bir kokladı, hızlıca bir yudum aldı, mahvedici ve yıkıcı suçluluk duygusunun ardından aniden sevinç duydu. Bir yudum daha aldı. Fakat suçluluk duygusu binlerce kat artmıştı. Kapağı kapattı, şişeyi açılır kapanır tepsinin üzerine bıraktı ve fısıldayarak ''Lanet olsun!'' dedi. Yanındaki adam bunu duydu. Önce ona sonra da şaraba baktı. Gülümseyerek ''Kötü bir yıl mı?'' dedi. Kate adama sert bir bakış attı. Kötü bir hayat. Adam hemen gazetesine geri döndü. Kate işini bu şekilde yapamayacağını biliyordu. Ayyaş biri olmanın kendisine yararı dokunmazdı. Ne kadar baştan çıkarıcı olarak görünürse görünsün kendisine acıma duygusunun arkasına saklanamazdı. Host yanından geçerken adamı durdurdu ve şişeyi alıp götürmesini istedi. Tren birkaç dakika sonra St. Pancras istasyonunda durdu, Kate trenden indi ve hızlıca taksilerin bulunduğu yere doğru gitmeye başladı. Shaw gibi o da kentin batı yakasındaki Strand sokağında kalacaktı. Fakat adamın kalacağı Savoy gibi gösterişli bir yerde kalamazdı. Londra pahalı bir yerde, ancak pazarlık yapılacak yerler bulunabilirdi ve Kate bu yerlerin hepsini bilecek kadar çok seyahat etmişti. Londra'da kalacağı süre uzun olursa Paris'te yaptığı gibi bir arkadaşının evinde kalabilirdi. Onun gibi haber peşinde koşuşturan arkadaşları da hayatlarını evlerinden çok dışarıda geçiriyordu. Bulduğu indirimli otele yerleşti, çantasını odaya bıraktı ve Phoenix grup binasına gitmek için taksiye bindi. Shaw ile karşılaşabileceğini biliyordu. Karşılaştığı anda uygulamayı plandığı şeye de epey güveniyordu. Arkama bakmadan kaçacağım. Bölüm 51. Shaw arabayla Anna'nın ofisine doğru giderken cebindeki kartviziti çıkardı ve MI5 ajanı Edward Royce'u aradı. Adam iki sefer çaldıktan sonra telefonu açtı ve Shaw Londra'da olduğunu ve Kızıl Korku soruşturmasında adama yardım etmeyi bir kez daha düşündüğünü söyledi. Royce fikrini neyin değiştirdiğini sorunca Shaw anlatılamayacak kadar uzun bir hikayesi var. Ancak senden bir ricada bulunacağım. Bu konuda Frank'ten onay aldım dedi. Beni aradı. Gerçekten mi? Ne dedi? Her türlü desteği gösterip sana yardımcı olmamı söyledi. Londra'daki cinayetler konusundaki şahsi bağlantından bahsetti. Beni binaya sokabilir misin? Şimdi bir taşla gerçekten de iki kuş vurabiliriz. Bu plan sana uyar mı? Şov meraklıca neden bahsediyorsun dedi. Buraya gelince anlarsın. Oraya mı? Nereye? Phoenix grubu binasına. Şov'un ağzı açık kaldı. Orada ne arıyorsun? Royce lafı kısa kesip buraya geldiğinde görüşürüz dedi. Şov telefonu yerine koydu. Yaralı kolunu ovuştururken arkasına yaslandı. Neler oluyor? Katie'nin telefonunu eline geçirip Anna'nın ölümünü öğrendikten sonra hastanede geçirdiği iki gün, gittiği tüm görevlerden daha kötü, bilinçaltının üretebileceği tüm kabuslardan daha berbat bir şey olmuştu. Hastane odasını yerde bir ettikten, daha doğrusu birilerini duvara yapıştırdıktan sonra defalarca uyuşturulduğunu hatırlıyordu. Kederini ve kızgınlığını bu şekilde dışarı atmanın ona hiçbir faydası olmamıştı. Bu hisleri aklı ve bedeni daha fazlasına katlanamayacak duruma gelene kadar artmıştı. Shaw en sonunda öylece yıkılıp kalmıştı. Aslında öldüğünü düşünmüştü. Varlığının büyük bir kısmı ölmüş olmayı diliyordu. 24 saat boyunca hareket etmemiş, hiç kimseyle konuşmamıştı. Sadece küçük bir çocukken yetimhanenin duvarına baktığı gibi hastanenin beyaz duvarına bakmış, acınası bir şekilde çöken hayatından farklı bir gerçeklik oluşturmaya çalışmıştı. Fakat nihayetinde yataktan kalkınca Anna'nın ölü olduğunu fark etmişti. O hep ölü kalacaktı. Şovu ayakta tutan tek şey Anna'yı öldürenleri bulma ve öldürme arzusuydu. Parçalara ayrılmasını engelleyebilecek tek gaye buydu. Hayatının sona erdiğini söylerken duygu sömürüsü yapmıyordu. Hayatı gerçekten de sona ermişti. Şimdi yapması gereken tek şey Anna'nın öcünü alıp hayatını sonlandırmaktı. Bir taksi tutmuş Anna'nın hayatının sona erdiği yere gitmeye başlamıştı. Oysa aslında yapmak istediği şey oralardan kaçıp uzaklaşmaktı. Bölüm 52. Royce Shaw'u polis bantlarının ortasından geçtiği giriş kapısında karşıladı. Polisin ve adli ekiplerin her karışını incelediği yerde inanılmaz bir hareketlilik vardı. Shaw dikkatlice adım atarken yerdeki kurumuş kan göletlerini ve cesetlerin bulunduğu yerleri net bir şekilde gösteren beyaz çizgileri gördü. Royce Shaw'un yaralı koluna baktı. ''Sana neler oldu böyle?'' Köpeği mısırdı. Bir taşla iki kuşu vurmaktan mı bahsetmiştin? Hem burada bir cinayet soruşturmasında sen ne arıyorsun? Her şeyden önce bunu görmeni istiyorum. Şovu birinci kattaki bir odaya götürdü. Oda olay yeri inceleme ekibinin çalışma merkezi olarak ayarlanmıştı. Masalardan birine bilgisayarlardan oluşan bir sistem kurulmuştu. Royce ana bilgisayarın başına geçti ve tuşlara basmaya başladı. Trafiği takip edip plakaları kaydetmesi için sokağa kurulan bir kameranın kayıtlarını aldık. Cinayetlerin işlendiği gün kaydettikleri de bunlar. Shaw Royce'un omzunun üzerinden ekranda beliren görüntüye baktı. Bir direk üzerine yerleştirilen kamera binanın dış cephesinin tamamını görüyordu. Üzerinde uydu anteni olan bir minibüs binanın önüne yanaştı ve iki adam araçtan dışarı çıktı. Royce Londra yol çalışmaları ekibinin üniforması diyerek açıklamada bulundu. Adamlar minibüsten birkaç tane trafik konisi çıkardı ve konileri gelen araç ve yaya trafiğini kesmek için sokağa yerleştirdi. Shaw bunlar yapılırken uydu anteninin de hareket etmeye başladığını gözlemledi. Shaw cep telefonu sinyallerini kesiyorlar dedi. Royce başını salladı. Öncesinde de binadaki sabit hattı telefonların kablolarını kesmişler. Shaw bir sonraki karede yarım düzine adamın minibüsten çıkıp hızlıca binaya girdiğini görünce taş kesildi. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki adamların hareketlerini netçe görmek imkansızdı. Bir pencereden dışarı bakan ya da sokaktan geçen biri dahi garip bir şeylerin olduğunu düşünmeyebilirdi. Shaw yavaşlat dedi. Bir dakika sonra video hızı yarıya indirilmiş şekilde tekrar oynatıldı. Görüntü yakınlaştırıldı. Adamların hepsi uzun boylu ve yapılıydı. Gerçek gibi görünen maskelerle yüzlerini kapatmışlardı. Taşıdıkları her türlü silah üzerlerindeki uzun paltoların altına gizlenmiş olmalıydı. Shaw adamların her birini dikkatlice inceledi. Adamları tanıyabileceği her türlü şeye bakıyor, üzerinde tanınabilecek bir işaret bulunan ve açıkta kalan tenlerinin olup olmadığını kontrol ediyordu ancak hüsrana uğramıştı. Onu izleyen Roy sempati duyarcasına başını salladı. Biliyorum, bizler de 10 sefer üzerinden geçtik ancak henüz bir şeyle karşılaşmadık. Adamların profesyonel olduğu çok belli. Kameranın orada olduğunu biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Galiba kamera görüntüleri gerçek zamanlı olarak kontrol edilmiyordu. Maalesef öyle. Yoksa seni temin ederim, Metropolitan Polisi olaya derhal müdahale ederdi. Ayrıca saldırganlar da bunu biliyor olmalı. Bunları sorman dahi gereksizmiş. Plakalar ve araçlar da bir yere çıkmadı. Minibüs bir hafta önce Surrey'deki bir hurdalıktan çalınmış. Plakalar da kentteki bir tamirci dükkanının garajındaki eski bir arabadan alınmış. Binanın arka kapısı da kırılmış. Anlaşılan bir saldırı ekibi de oradan içeri girmiş. Bir saldırı ekibi olduğu doğru. Önden ve arkadan girip her katı bölüm bölüm saf dışı bırakmışlar. Muhtemelen ellerinde burada çalışanlarla ilgili bir liste ve binanın planı vardı. Shaw bunları Royce'dan çok kendisine söylemişti. Tamam, görüntünün geri kalanını oynat. Shaw parçalanan cam sokağa dökülürken bir kez daha taş kesildi. Bir kişinin başını çıkardığını ve bağırmaya başladığını gördü. Onu duyamıyordu çünkü video sesi değildi. Zaten duymaya ihtiyacı yoktu. Bu Anna. Royce, ben de öyle olabileceğini düşündüm dedi. Shaw sertçe ona baktı. Frank sana o ve benle ilgili neler anlattı? Çok bir şey anlatmadı ancak yeterli bilgileri verdi. Bayan Fisher'in ofisine gittim. İkinizin birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı gördüm. Çok üzgünüm. Uzun zamandır birlikte miydiniz? Yeterince birlikte kalamadık. Çok üzgünüm. Şu an neler hissettiğini ancak tahmin edebilirim. Shaw tahmin etmeyi bile deneme dedi. Royce boğazını temizledi ve ekrana döndü. Pencereler kazara tamamen boyanmış. Anna da camı kırmak zorunda kalmış. Kazara mı? Emin misin? Boyayı üstlenen firmayı kontrol ettik. Bilindik bir firma. Onlarca yıldır buralardaki binaların boya işlerini yapıyorlarmış. Çalışanların hepsi incelendi. Bir sorun yok. Aslında yarım yamalak yapılan işler çok da alışılmadık değil. 3 yıl önce dairemi boyattım. Lanet olası pencereleri halen açamıyorum. Shaw adamı dinlemiyordu. Pencereden dışarı bağıran Anna'yı izliyordu. Kadın belli ki yardım çağrısında bulunuyordu. Hiç gelmeyecek yardımı bekliyordu. Daha sonra Anna'nın pencere pervazına çıktığını gördü. Hemen atlayacak mı dedi. Aşağıdaki tenteye atlamaya çalıştığını tahmin ediyoruz. Shaw sersemce atlayamadı dedi. Neden? Biraz sonra gelecek görüntüleri izlemenin kolay olmadığını söylemeliyim. Royce Shaw'a bakmak için arkasına döndü. Videonun devam etmesini istediğine emin misin? Görmeliyim. Görüntü hızlıca oynatıldı. Anna pencerenin pervazındaydı. Ayaklarında sadece çorap vardı. Elleriyle pencerenin iki tarafını da sıkıca tutmuştu. Shaw içinden Anna'ya çok geç olmadan atlamasını söylüyordu ancak çok geç olduğunu biliyordu. Onun için acı yüklü bir andı. O anların Anna için ne kadar korkunç olduğunu düşünemiyordu bile. Ancak bir sonraki görüntü acısını tamamen başka bir boyuta taşıdı. Bir merminin Anna'nın göğsünden çıktığını, kan ve dokuların bedeninden fırlayışını izledi. Bir saniye sonra bedeninin bir parçası daha temiz Londra havasına saçıldı. Anna ofisinin içine doğru yığılınca Shaw uzaklara baktı. Royce, daha sonra devam edebiliriz dedi. Sen devam et, ben iyiyim. Birkaç dakika sonra adamlar ön kapıdan dışarı çıktı. Ondan birkaç saniye sonra da minibüs gözlerden kayboldu. Shaw, peki hiç kimse bir şey görüp duymamış mı dedi. Bir kadının pencereden bağırdığını da mı duymamışlar? Silah seslerini, kanın sokağa dökülüşünü. Her iki taraftaki binada tadilat yapılacağı için boşaltılmış. Karşıdaki binalar doluymuş ancak kiracılara o gün tehlikeli bir gaz çalışması yapılacağı ve mülklerinde öğleden önce ayrılmaları, aksi halde yüklü cezalar ödemek zorunda kalacakları bildirilmiş. Hiç kimse arayıp bunların doğru olup olmadığını kontrol etme zahmetine girmemiş mi? Gönderilen tebligatlarda bir telefon numarası varmış. Kiracılardan bazıları aramış ve çalışmanın doğru olduğunu öğrenmiş. Ama aradıkları numara sahteymiş. Aynen öyle. Koniler arabaları ve yayaları sokaktan uzak tutmuş. Zaten burası bir çıkmaz sokak. Normalde de çok fazla araç gelmiyor. Show Phoenix grubunu tek başına bırakmışlar. Çok iyi planlanmış diyen Show istemese de doğruları kabullendi. Anna'nın ofisini görmek istiyorum. Öncelikle seni Phoenix grubunun sahiplerinden biriyle tanıştıracağım. Show hemen buradalar mı dedi. İşlerinden biri haber alır almaz uçağa atlayıp buralara geldi. Nereden? Anka kuşu sembolüyle ilgili ne biliyorsun? Hiç ölmeyen kuş, küllerden doğar, kökeni Mısır. Söylediklerim bir bakıma doğru. Anka kuşu aslında kökeni farklı yerlerden gelen bir semboldür. Senin de dediğin gibi Mısır bunlardan biri. Ayrıca Arabistan, Japonya ve bir tane daha kökeni var. Şov sabırsızca o neresiymiş dedi. Kapıdan içeriye ufak tefek bir adam girdi. Siyah bir takım giyinen adamın yüzündeki ifade de kıyafetiyle uyum içindeydi. Royce adamı selamlamak için ayağa kalktı. Shaw, seni Çinli Bay Feng Hai ile tanıştırayım. 21. ayrımın sonu. Sayfa 314.